16. ayrım, sayfa 159. İşte böyle. Bir kitap yazmayı düşünüyorum. Sigaralı sesi giderek içine kaçarken, yatağın ortasında bağdaş kurmuş, tırnağıyla çarşafa çizdiği dairelerin, kumaş tırnağından kurtulduğu anda yok oluşuna bakıyordu. Anlattığı şeyden yılı verip kaldırdı başını ve göz kapaklarını. Ya da buna benzer bir şey işte. Deniz yatakta yüzü koyun uzanmış, çarşafta çizilen dairelerin kumaşın üzerinde kalıcı kesikler, ipliklerin arasında delikler oluşturmasını izliyordu. Paris'te birbirini ısırıp öylece kalmış, biri ağzını açıp bırakırsa hep birlikte dişleriyle birbirine tutunmaktan vazgeçip başka yerlere dağılacak gibi duran binalara ve biraz da caddeye bakan, yüksek tavanlı, ucuz haloflex ve ucuz oda esansı kokan, vakit onun vaktiyken payete ve taftaya alışmış, ancak nicedir naylon ve patiskaya düşmüş bir otelin en kötü odasındaydılar. Bir yatağın ortasında kendi uzunluğunca sürmüş bir sevişmenin ardından çok daha uzun sürmüş bir konuşmanın tam ortasındaki sessizliğin içindeydiler. İkisi de tam ortalarında duran küçük tahta kutuya bakıyordu. İçinde küçük taşlar, küçük taşların üzerinde yeşil mürekkeple Arapça yazılmış isimler. Deniz parmak uçlarıyla ikisinin arasında duran küçük tahta kutudaki taşlarla oynamaya başladı. Birini eline aldı ve çarşaftaki dairenin içine koyarken eli yanağında sordu. Bu kim? O Doktor Hamza'nın taşı. Peki ona ne oluyor? O mu? Esmer bir parmak taşın ve Deniz'in parmağının üzerinde durup sallanmaya başladı. Taş söylüyormuş, o tekrar ediyormuş gibi konuştu. O, Filipina'yı Manila'ya gönderdikten sonra ölüyor. Şatila katliamında. Yapma ya. Deniz'in masalın sonunun değişmesini isteyen çocuk yüzü ikisini de güldürdü. Yanağına uzanan ılık avuç bir dokunuşta bütün endişeyi alacakmış gibiydi. Saçma değil mi? Deniz gözlerini dünyada kötü şeylerin olduğunu hiç bilmeyen bir kız çocuğu gibi açtı. Ne saçma. Yani böyle Beyrut'tan buraya bir kutu taş taşımak. Hepsinin üzerinde yazılacak kitabın kahramanlarının isimleri olması filan. Ne bileyim yani. İngilizce cümlelerin arasına Orta Doğu'dan dil altında saklanıp getirilmiş tohumlar gibi düşen, iki eli iki yana açılmış gibi tınlayan bu yani'ye, Deniz yine iki eli iki yana açılarak onaylayan bir yani ile cevap verdi. Yani, güldüler. Yani, unutmamak için yapıyorum isimleri değil de yani, yani bolluğuna gülüp dindiler. Yani biliyorsun işte, Allah'ın belası memleketimde taşlar insanlardan daha uzun sürüyor. O yüzden ne bileyim, en başından beri bu taşları yanımdan ayırmadım. Ne bileyim, öyle işte. Unutmamamı sağlıyorlar. Yani nereden geldiğimi. Deniz taşları tek tek alıp çarşafın üzerindeki hayali dairenin içine doldurdu. Marvan, Nasır, Ayşe, Zeynep Hanım, Hadi Bey, Jan, Setanik, Vissam, Filipina. Allah bilir siz de oynuyordunuz bu oyunu. Dokuz taş. Bilir misin diye sordu Deniz. Yok artık, dedi hayretine sevinmiş ses. Tabii ki biliyorum. Giderek silikleşen sesler çocuk oyunlarının nasıl olup da ülkeleri aşabildiğini konuştular. Çocukların gizli bir uluslararası örgüt olduğunu, Deniz taşları bir öyle bir böyle yatağın üzerine dizerken sordu. Peki kitabın adı ne olacak? Sorunun cevabı olarak bir kahkaha patladı. Ne? Diye sordu Deniz, direten bir kız çocuğu gibi bu kez. Nefret edeceksin. Söylesene. Kahkahasını dudaklarında düğümleyip durdurup söyledi sonunda. Muz sesleri. Deniz gülmeye başladığında karşısında bu kahkahanın bitmesini gülümseyerek bekleyen ve Deniz'in yüzünün ötesine orada duran çok daha güzel bir şey varmış gibi bakan bir yüz vardı. Söylemiştim herkes komik buluyor. Niye peki? Yani anladım da niye olduğunu. Yani mektuplardan dolayı ama yani hakikaten neden? O daha da saçma. Söyle işte. Bunu söylerken utanıyorum çünkü çok zavallı bir şey. Deniz gözlerini açıp iki ılık dizi tutup gülerek bağırdı. Söyle. Başı öne eğildi. Alaycılığıyla orantısız bir keder yerleşti sesine. Çünkü Allah'ın belası Beyrut'ta sadece muz seslerinin duyulduğu bir gün istiyorum. Birine söz verebilmek istiyorum. Kendime söz verebilmek istiyorum. Çünkü içinde yuvarlanıp gittiğimiz bu gürültü bitsin ve duralım istiyorum. Biraz duralım. Anladın mı? Deniz eline dayalı yüzünü aşağı yukarı salladı sadece. Sorularının hepsini yuttuğunda geriye sadece beceriksiz bir tanesi kalmıştı. Niye Beyrut peki? Çünkü Deniz Hanımcığım, biz Orta Doğululara kendimizinkinden başka hikayeleri anlatmamız için izin vermiyorlar. Bir Batılı gidip Allah'ın siktir ettiği bir memleketi anlatabilir. Bir Amerikalı gidip Beyrut'u yazabilir. Ama bir Afganistanlının, İranlının, ne bileyim işte bizim gibi bahtı bulanık insanların kendilerinkinden başka hikaye anlatmasına izin vermiyorlar. Bırak şimdi onu. Hakikaten neden Beyrut gibi imkansız bir yeri yazmaya çalışıyorsun? Çünkü imkansız olduğu için herhalde ya da ne bileyim Beyrut hep daha iyi bir şey olabileceğinin hayalidir. Toz gezegeninin içinden bir Paris çıkabileceği hayali. Adam yerine konulacağımızın hayali. Normal bir hayatımız olabileceği yanılgısı. Serabı hatta. Durmadan cam binalar yaptıklarını biliyor musun? Beyrut imkansıza her seferinde yeniden inanmaktır. Ve ben bu aptallığa inanıyorum. Çünkü bunu göze almazsan hikayeler seni terk eder. Beyrut her zaman aptal olmayı göze alır yani. Sustular biraz. İkisi de içinde çok uzun süre kalmak istemedikleri, eğer kalırlarsa kendilerini beceriksiz hissedecekleri türden bir sessizlikten geri dönmek için bir cümle, bir şaka aradı. Deniz Filipina'nın taşını seçip sadece taşa bakarak konuştu. Tam da Filipina'ya benziyor. Biliyordum. Saçmalama, neresi benziyor? Sana ne? Benziyor işte. Güldüler. Deniz beyaz çarşafların arasında doğruldu. Göğüslerini kapatıp bağdaş kurdu. Taşları kutuya koydu tek tek. Elinde bir tek Filipina kalmıştı. Peki ona ne olacak? Yani en sonunda. Başka bir şey sorduğunu ikisi de biliyordu. İkisiyle ilgili bir şey. Toprak rengi kol, komodinin üzerine uzandı. İki tane Lucky Strike aldı. İkisini de aynı anda yaktı, birini denize verdi. Gözlerinin içinde sanki gerçek olan ve gerçek olmayan hikayelerden, söylenmemiş çok güzel ve çok acı sözlerden, yapılmamış çok komik şakalardan ve çok can yakıcı alaylardan bir tekinsiz ışık döndü. Sigaradan uzun bir nefes çekip, uzun uzun verip gülümseyerek dumanın arkasından, "Herhalde," dedi, "sevgili Deniz Hanım, sana ne olacaksa ona da aynısı olacak." İkisi de çok hınzır bir sır biliyormuş gibi bakarak birbirlerine gülümseyip sustular. "Yani?" diye sordu Deniz. Bir gülüşe yenilmemek için önce diğeri başlasın kahkahaya diye direnirken ikisi de "Yani?" dedi dumanda ezilen ses. İkisi de başını gülümseyerek sallarken "Yani," dedi Deniz. Sevişmeye başladıklarında hala gülüyorlardı. Yanilerin onları bu kadar güldürmesi, bu esmer adamın Paris'te bir otel odasında, bir yatağın ortasında yazmaya başladığı Muz Sesleri adlı kitabını iki sevişme arasında anlatması ve Deniz'in başına ne geleceğini, bu dünyada sadece ona sormak istediğini fark etmesi için önce birçok şeyin olması, otel komodininin üzerinde duran, şimdi uyuyan bu belalı gövdeye ait yaka kartındaki B harfinin açıklığa kavuşması gerekiyordu. Yazarımızın o günlerde Beyrut'ta olmaması, gerçekleşmekte olan hikaye açısından son derece isabetli olduğu gibi, kendisinin de başını bir sürü dertten kurtaracaktı. Zira halletmesi gereken birkaç çok ciddi sorunu olacaktı. Çünkü şehirde rayında giden sadece siyasi vaziyet değildi. Sokaktaki hayat da son derece sıradandı. Şehrin temizliğinin de özelleştirilmesi sebebiyle sırtında suklen yazılı yeşil tulumlar ve ensesi kapalı kasketler giyen çoğu Suriyeli olan işçiler, ellerindeki dev cımbızlarla sonsuz sayıdaki izmariti, bu şehrin asla temizlenemeyeceği kesin gerçekliği sebebiyle son derece bıkkın toplarken, anorak eşofmanlarıyla başörtülü kadınlar bir yandan tesbih çekerek hışır hışır sahilde yürürken, Al Ravda kafede çenesi bol dövmeli yaşlı kadın alın çizgisi falına bakıyordu. Kimse hep birbirleriyle arkadaşlık ediyormuş gibi görünen botokslu kadınların sonsuz bir hayret anında takılı kalmış yüzlerinden eski kırışıklıklarının yasını tuttuklarını bilemezdi. Albümlerden kesilip çıkarıldıkları için ağır ağır yürüyen ihtiyar hanımefendiler bonjurlaşırken, Jimeyzi'de kırmızı ayakkabılar giyen ve bir zamanlar Beyrut'un en güzel kadını olan Colette, tombul prosunu dişleriyle hala sıkıyor ama artık iskambil falına bakamıyordu. Boya, boya diye bağırarak her gün aynı sokakları gezen, yeni terlemiş bıyıklarını henüz tıraş etmediği için iyice çirkinleşen çocuk, turistlerin terlik giymesine küfrederken, bütün dünyaya yetebilecek kadar çok inşaat gürültüsü üretebilen Beyrut'ta, bu sesleri Orta Doğu'nun müziği olarak dinlemekten her nedense sıkılmayan turistlerden biri, genç bir kız, dükkanın önünde Kur'an yapraklarını yakan ve külleri uçmasın diye eliyle rüzgara engel olmaya çalışan bir tezgahtar kadın görüyordu. Turist kız, ne yapıyor diye sorunca, bu soruda en az iki gecelik temiz seks imkanını derhal gören Prag kafenin garsonu olan cin gibi bir sünni genç, sen Müslümanların nasıl kafa bulduğunu sanıyorsun diye lafa başlıyor. Kızın koltuk altlarını ağdalamadığını görüp kaç zamandır kimseyle yatmadığını düşünüyor ve lafına şöyle devam ediyordu. Kur'an külü çekerek. Turist kız eğer Kur'an yaprakları zedelenmişse yakılması gerektiğini öğrendiğinde eriyip giderken, şehre aşık olurken filan yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra para vermediği için yüzüne tüküren dilencinin salyası ağzına kaçınca temizlenmek için şişe suyu almaya vakit bulamayacağını bilmiyordu. Çiklet satan, orta yaşlı manikürlü petikürlü kadın, Nasibil Vatani satan çocuklar ve Hamra'daki Akil Bros dükkanının tam karşısında hep alçak bir taburede oturup elindeki tomarla parayla döviz alışverişi yapan, kelleştikçe kalan saçlarını daha koyu siyaha boyayan, beyaz ayakkabılı adam, daha satış yapacakları insanlar sokağa çıkmadan köşelerini tutuyordu. Sri Lankalı iki genç kız, uzun saçlarını kesmek isteyen madamlarından şikayet ederek ve uzun saçlarına bakan adamlardan gizlice hoşlanarak yürüyorlardı. Gazetecilerin önünde, yıldızların adını unutmuş astronomlar gibi manşetleri okuyan adamlar, haberin gazetenin katlanmış diğer yarısında kalan sonunu çok iyi bilmelerine rağmen, parmak uçlarındaki gözleriyle ceplerinde binlik banknotlar arıyorlardı. Manuşilerin üzerine bıkkın eller tarafından zahter sürülüyor, Abu Hassan lokantasının önüne hiçbir zaman yeterince yıkanmayacak marul, turp ve nane kasalarla indiriliyor, manikürcü kızlar ojeleri 750. kez, bu kez açıktan koyuya doğru diziyor, erkek berberleri plastik çiçeklerin tozunu almayan çıraklarına kızıyordu. Cafe Yones'te oturan orta yaşlı adamlar, herkesin oyuncak sandığı ama oyuncak olmayan bir silahı birbirlerinin kafasına dayayarak şakalaşıyor, lüks otellerde aksansız İngilizce ve Fransızcalarıyla çalışacak olan genç adamlar ve kadınlar dolmuşlarda trafiğe son derece Arapça küfrediyorlardı. İnsanlarla arabalar arasında onur, gurur, kadınlık, erkeklik, uzlaşma, öfke ve el hareketli bu dilden kurulu, durmalı, geçmeli, frenli, gazlı, sonsuz gürültülü müzakere başlıyordu. Gücün timsali cipler, yapay göllerde kalabalıktan boğulmak üzere olan dev alabalıklar gibi trafikte sıkışıyor, fışkırmış memeler ve kıllı bileklerdeki altın künyeler şoför mahallinde sinirle titriyordu. O anda kendini alışveriş merkezlerine güç bela atmış, çocuklarıyla muhakkak İngilizce ya da Fransızca konuşan anneler, Arapçayı sadece çimdikleyen, çırmaklayan, tehditli terbiye anları için kullanıyorlardı. Üstelik bununla da kalmıyor, şehrin duvarlarına afişler asılıp, afişler yırtılırken, havai fişek provaları, bu şehre hiçbir patlama sesi savaşı hatırlatamazmış gibi gündüzden başlıyordu. Sonsuz sayıdaki dükkanın önünde, sonsuz sayıdaki konuşkan genç adam, plastik, küçük kahverengi bardaklarında iki yudumluk kahveleriyle en az üç sigara içmeyi başarıyor, şehirdeki her şey gibi temizlik de özelleştirildiği için sırtında Sukleyen yazılı yeşil tulumlar ve ensesi kapalı kasketler giyen, çoğu Suriyeli olan işçiler ellerindeki dev cımbızlarla işte bu ve benzeri izmaritleri topluyorlardı. Elbette yukarıda sözü geçenlerden çoğu hafta içi günler için geçerlidir. Pazar günleri şehirde sadece şehrin mülksüzlerinin alışveriş edeceği dükkanlar, sadece onların gideceği yerler açık olacaktı. Pazar günleri Sri Lankalı hizmetçilere Sri Lanka'daki başka kadınların yaptığı taklit bijuteri, Filipinli hizmetçilere Filipin imalatı taklit penyeler ve Etiyopyalı kadınlara Çin malı taklit kot satılacaktı. Bütün bu kadınlar yaşamak için daha çok çalıştıkları evlere dönerken, küçücük paralarıyla aldıkları küçücük şeyler için büyük bir suçluluk duyarak, aldıkları şeylere hanımlarının alışveriş ettiği Gucci, Lancome ve Versace mağazalarının çok kullanıldığı için yıpranmış torbalarında taşıyarak, gururla hamrada yürüyeceklerdi akşamüstleri. Suriyeli inşaat işçileri de yoksul kadınların kurduğu bu Beyrut pazarını, plastik terlikleri ve alındığı anda giyilmiş temiz taklit penyeleriyle izleyeceklerdi. Pazar, Beyrut'ta şehrin öksüzlerinin günüydü. Onlar ancak diğer herkes evlerine çekildiğinde şehirde yürüyebilirdi. Kafası bunun gibi binlerce gerekli gereksiz ayrıntıyla dolu olan yazarımız, Nasır'ın arabasındaki onlarca pusulanın tarihini, Mucide Zeynep Hanım olan ekmek ağacının sırrını, Setanik'in Burjel Barajneh kampında başına gelen mühim ve komik olayı, Jan'ın o gece yaşayacağı asap bozucu durumu, Ayşe ile ilgili o kadar da önemli olmayan ama bir biçimde anlatılması gerektiğine herkesin ikna olmasını ümit ettiğimiz meseleyi, Nasır'ın yeni tanıştığı Filipina'yı tabii ki Şatila kampına götürmediğini ama bütün bunlardan önemlisi Filipina ve Marva'nın o pazar yaşayacaklarını anlatmak zorunda kalmadığı için son derece şanslı biri sayılabilirdi. Aslına bakılırsa bütün bunları batılılara anlatmaya kafayı takmasaydı canı bu kadar sıkılmazdı. Üstelik daha fenası, niye Filipina'yı ve Marva'nı esas kız ve esas oğlan olarak seçtiğini anlatma zorunluluğuydu. Niyeyse batılıların içinde paha biçilmez hazineler bulunduğuna inandığı kimlik meselesinden tiksinen yazarımız, tam da bu tiksinme sebebiyle herkesin muhakkak etnik, dini, siyasi bir kimlik sahibi olduğu Beyrut'ta en kimliksiz iki insanın hikayesini anlatmak istiyordu. Lanet olası şehirde hiçbir şeyi olmayanların bile ve en çok onların, tepedekiler emrettiğinde birbirlerinin gözünü çıkarmalarına yarayan kimlikleri vardı. Allah'ın belası Beyrut'ta kimlikten bol bir şey yoktu zaten. Bütün dünyayı, en azından dünyanın bugünkü en ciddi sorunlarını bu iki kimliksiz insan üzerinden anlatabilirse, bilhassa batıdaki okura, çatışmaların, savaşların, velhasıl toz gezegenindeki karmaşanın kimlikler yüzünden değil, başka bir mesele yüzünden cereyan ettiğini, nihayet belletebileceğine tüm kalbiyle olmasa bile yine de inanıyordu. Yazarımıza göre mesele, yoksulların haysiyeti meselesiydi ve insanoğlunun peşinden koştuğu şey ne iktidar ne de başka bir dünya hayaliydi. İnsanlar sadece bir hikayenin içinde erimek istiyorlardı. İnsan bize belletilmeye çalışılanın aksine ancak kendini feda edince mutlu oluyordu. Ve fakat gel gelelim bu Allah'ın belası konuyu, Allah'ın belası karmaşık Beyrut'ta nasıl anlatacaktı? Bu sıkıntısından anlaşılabileceği üzere o da hemen her Orta Doğulu yazar gibi meselelerini batıya anlatmak istiyordu. Kendisi başka bir şehirde, bir otel odasında, konusunu tam olarak bilmediği bir toplantıya katılmak için hazırlanıp bunlara kafa patlatırken ve artık düşünmekten vazgeçmek derecesinde ümitsizliğe kapılmak üzereyken, Filipina'nın başına Hamra Caddesi'nde şöyle bir olay geliyordu.